Dudaktan kalbe.
Ayrım 18.
Enisa Hanım evde mi hanım kızım?
Hayır efendim, biraz misafirliğe gitti efendim.
Vah vah, çok oldu mu?
Bir saat kadar efendim.
Yakında gelir mi kızım?
Lamia, gelir efendim diyecekti fakat Meftune Hanım'ın beklemek için içeri girmesi ihtimalini düşündü. Zannetmem efendim, gideceği yerler vardı dedi. Misafir taşlığa girmişti.
Uzak yerden geldim hanım kızım, müsaade eder misiniz biraz oturayım dedi.
Lamia hafifçe tereddüt etti, sonra yandaki misafir odasının kapısını açarak yarım ağızla "Buyurunuz hanımefendi" dedi.
Meftune Hanım çarşafını açarak köşe minderine yerleşti. İşinin kaldığına canı sıkılan Lamia kapının yanındaki sandalyelerden birine ilişti.
"Kahve filan istemem hanım kızım, yalnız güzel ellerinizle bir su verirseniz memnun olurum. Enisa Hanım yengenizi öteden beri pek severim. Ziyarete gelemediğim için pek mahcuptum. Nihayet bugün yolum düştü, aksi gibi o da evde yokmuş.
Evet efendim, pek sokağa çıkmaz ama...
Bereket versin sizi buldum hanım kızım. Yengeniz bana misafir geldiği vakit siz de gelirsiniz değil mi kızım?
Etrafları kaz ayağı gibi karış karış sürmeli gözleriyle Lamia'ya bakıyor, cevap bekliyordu. Bu bakış genç kıza tuhaf geldi, tereddütle "İnşallah efendim, gelirim" dedi.
Meftune Hanım bu cevaba hayret ettiğini gizleyemedi.
"Benim kulağıma bir şey çalınmıştı kızım. Siz galiba Kütahya'ya mı, nereye gidiyormuşsunuz?"
"Evet efendim."
"Ya vah vah, çok kalacak mısınız?"
"Bilmiyorum efendim."
"Kütahya'da sıkılacaksınız. İzmir'e alıştıktan sonra insana oraları güç gelir."
Meftune Hanım, Lamia'yı bu kadar kapalı bulmaktan sıkılmış gibiydi. Küçük bir sükuttan sonra devam etti.
"Bu yolculuğa sebep ne hanım kızım?"
"Öyle lazım geliyor efendim."
"Belki saygısızlık ediyorum ama sevdiğim insanların her hallerini merak ederim."
Lamia hafifçe sinirlenmişti.
"İzmir'in havası bana yaramadı efendim" dedi.
Meftune Hanım yalancı bir kahkahayla güldü, gözünün birini kırptı.
"Ah sen ne şeytansın, senin gibi gözü açık kızları cam evime sokacağım gelir."
Lamia onun laubaliliğine rağmen korktuğunu, sözlerini bulmak için güçlük çektiğini anlıyordu. O tereddütle devam etti.
"Evladım, doğru yanlış bilmiyorum, kulağıma bir şeyler çalındı, pek meraklandım. Dedim ya, ben pek yabancı sayılmam. Nereden geldi bu dert başına, ah cahil çocuk, ah."
Lamia sandalyesinden kalktı kekeleyerek, "Niçin bunları söylediğinizi anlayamıyorum hanımefendi" dedi.
Meftune Hanım kenarları oymalı bir gümüş tabakadan bir kalıp sigara çıkararak, "Şu kibriti uzatır mısınız kızım? Berhudar ol çocuğum."
Sigarasını yaktıktan sonra Lamia'nın kibriti tutan elini bileğinden yakaladı, onu yanına oturmaya icbar ederek,
"Ne de güzel saçların varmış senin hanım kızım. Ben sen yaşta çocukları pek severim. Benim de sana benzeyen bir kızım vardı da. Demek böyle bir cahillik oldu ha?"
"O kadar esef etme kızım. Bunlar pek çok kızın başından geçmiştir. Keşke Enise yengine bir şey açmasaydın. Ah benim daha evvel haberim olsaydı."
Onun merakını celbetmeye çalışarak, suallerini bekleyerek devam ediyordu.
"Benim haberim olsaydı hiç böyle Kütahyalara bilmem nerelere gitmeye hacet kalmazdı. Birkaç gün bir bahaneyle seni bir misafirliğe götürürdüm. Sonra her kız gibi telinle pulunla nişanlına varırdın. Kimsenin de aklına zerre kadar şüphe gelmezdi."
Lamia hafif bir isyanla ellerini kurtarmak istedi.
"Ne demek istediğinizi anlamıyorum hanımefendi. Müsaade ediniz karşınıza oturayım" dedi.
Meftune Hanım sahte bir şefkatle tekrar onun yanaklarını, saçlarını okşayarak,
"Sahiden pek toy, pek şirin kızsın. Seni Kütahya'da kim bilir ne kaba saba adamlara vermeye kalkarlar. Burada kalmanın yolunu bulsaydın ben sana ne kısmetler bulurdum."
Meftune Hanım yavaş yavaş Lamia'nın parmaklarından birini zorluyor, kırmızı taşlı bir altın yüzük takmaya çalışıyordu. Genç kız bu defa kuvvetlice silkinerek kendini kurtardı.
"Ne yapıyorsunuz hanımefendi?" dedi. Korkacak bir şey değil kızım. Yadigar bir yüzük. Hem pek yakından tanıdığın birinden. Meftuna Hanım bir kere yutkunduktan sonra ilave etti. Yabancı değil, Namık Bey'den. Feriha'nın babası. Öyle ya, vakayı o da haber almış. Pek teessüf etmiş. Bu yüzüğü yadigar gönderdi. Namık Bey 50 yaşlarında zengin bir kereste tüccarıydı. Enisa Hanım onun uzun yoldaki evine sık sık misafir gider, karısı Makbule Hanım'ı kardeş gibi severdi. Namık Bey'in kızı Feriha ile Lamia'nın arası da pek iyiydi. Bu şımarık kibar kızı Lamia'yı ara sıra evine davet eder, onu akşama kadar alıkoyardı. Namık Bey kibar tavırlı, şen bir adamdı. Kızının arkadaşına pek alaka gösterir, ara sıra zorla küçük hediyeler verirdi. Fakat bu yüzük onlardan olamazdı. Lamia şüpheyle ihtiyar kadının yüzüne baktı. Bu hediyeden Feriha'nın haberi var mı? Hayır kızım, sakın sen Feriha'ya bir şey söyleme. Niçin hanımefendi? Meftune Hanım tekrar gözünü kırparak güldü. Olmaz kızım, sonra Feriha başka şüphelere düşer. Ne şüphesi? Lamia Hanım, pekala anlıyorsunuz ama beni üzmek istiyorsunuz civanım. Namık Bey öteden beri seni pek beğenir. Kütahya'ya gideceğini esef etti. Gitmeden bana da Allah ısmarladık desin diyor. Dinle beni kızım. Sen yarın öğleden sonra bazı arkadaşlarıma Allah ısmarladığa gideceğim diye yengenden izin alırsın. Ben seni köşedeki eczanenin önünde arabayla beklerim. Namık Bey de bizi benim Değirmen Dağı'ndaki evde bekler. Yarım saat, bir saat görüşürsünüz. Bugün sana bir çift elmas küpe almaya gitti. Onları da yarın verecek. Oldu değil mi kızım? Namık Bey'e ne cevap vereyim? Lamia kapının yanında ayakta duruyor, düşmemek için önündeki sandalyeye tutunuyordu. Yüzü mum gibi sararmıştı, titreyerek cevap verdi. Namık Bey Allah'tan korkmuyor mu diyor, onun da kızı var diyor deyin. Meftune Hanım birdenbire şaşırdı, bir şeyler söylemek istedi, Lamia oda kapısını açmıştı. Buyurunuz hanımefendi dedi, yengem neredeyse gelir, sizi görmesin daha iyi. İhtiyar kadın kapıdan çıkarken tuhaf bir bakışla, "A kızım, madem ki bu kadar titiz huylu imişsin, keşke başkalarına da biraz dik başlılık etseydin," dedi. Lamia bu vakayı yengesine anlatırken nefretinden titriyor, gözleri dolu dolu oluyordu. Enisa Hanım beklediği kadar kızmadı, mahzun bir sesle, "Seni neden burada barındıramadığımızı anladın mı Lamia?" dedi. Üçüncü çan çalmıştı. Kondüktörler telaşlı düdükler öttürerek koşuşuyorlar, vagon kapılarını kapatıyorlardı. Lamia hala kucağından ayrılmayan Sema'yı pencereden Şükrü Bey'e verdi. Fikret'in elini tutan Enise Hanım yüzünü açmıyor, kapalı peçesinin altında yavaş yavaş ağlıyordu. Siyah çarşafın içinde daha sarı ve süzgün görünen Lamia olmayacak bir şey ister gibi korkak bir rica ile, "Elinizi öpeyim mi?" dedi. Şükrü Bey hafifçe titreyen elini uzattı, günlerden beri ilk defa onun yüzüne baktı. Lamia'nın dudaklarından ayıramadığı elini çekmeye kuvvet bulamıyor, öteki elinin parmaklarıyla yanında ağlayan karısının omzuna hafif hafif fiskeler vuruyordu. Düdük öttü, tren birdenbire sarsıldı. O vakit tahammülü kalmadı. Uzun boyuyla pencereye yükseldi, Lamia'yı omuzlarından tutup çekerek ıslak yanaklarından öptü. Önünden süratle geçen vagonları görmüyor, yanında daha kuvvetli ağlayan karısına "Haydi yeter artık," diyordu. "Şu kız hasta galiba, yahut aptal." "Niçin?" "Etrafı seyredeceğine uyuyor. Bir saattir dikkat ediyorum, bir kere pencereden bakmadı." Bu sözler 16-17 yaşlarında ufak tefek, yüz yuvarlak bir genç kızla, herhalde 30'una dayanmış, zayıf bir genç kadın arasında geçiyordu. Zayıf kadın tombalak kızın kolunu dürttü. "Yavaş, uyumuyor, ağlıyor. Kirpikleri yaş içinde. Kim bilir ne derdi var biçarenin. Konuşalım mı?" "İlişme. Ben böylelerini rahatsız etmeye acırım. Konuşursak daha iyi olur. Belki teselli ederiz." "Sen daha küçüksün. Kolayca teselli edilecek dert insanı böyle ağlatmaz." "Merak ettim vallahi."
Tombalak kız Lamia'nın yanındaki pencereye gelerek dirseklerini dayadı. Söz açmak için bahane arıyor, bulamıyordu. Tren bu esnada istasyonlardan birine yaklaşıyordu. Birdenbire hafif bir sarsıntı oldu. Tombalak kız kendini zapt edemeyerek Lamia'nın kucağına düştü ve çıngıraklı bir kahkaha kopardı. Lamia da istemeden gülmeye başlamıştı. Bu vaka çabucak ahbap olmaları için bir vesile oldu, konuşmaya başladılar. Gideceğiniz yer uzak mı hemşire? Kütahya'ya gidiyorum. Aa ne güzel, biz de oraya gidiyoruz. Yalnız mı gidiyorsunuz? Evet. Hayretle, bir başınıza mı? Hayır, bir jandarma yüzbaşısı var. Şu acaba bey babamla bir vagonda giden keçi sakallı kazma dişli... Zayıf kadın kaşlarını çatarak makbule dedi. Kız telaşlandı. Aman sakın baltayı taşa vurmayalım. Bey babanız filan olmasın. Lamia. Hayır, amcamın bildiklerinden. O da bir iş için Kütahya'ya gidiyor da. Öyleyse ziyan yok. İsminiz ne? Lamia. Benimki Makbule. Arkadaşını göstererek, Naciye teyzeminki de Naciye. Naciye teyzeme İzmir'de ameliyat yapıldı. Şimdi annesinin yanına götürüyoruz. Benim annem geçen sene İzmir'de öldü. Öteki teyzemin kocası Kütahya'da memurdur. Büyük annem orada oturur. Bey babam 3 ay izin aldı. Ben Kütahya'yı hiç görmedim. Naciye teyzem met ediyor. Pek seviyorum. Kütahya'da görüşürüz değil mi? Ah işte bakın bey babam sizin keçi sakallı yüzbaşınızla beraber. Tren burada fazlaca durmuştu. Yolcular vagonların önünde dolaşıyorlar, simitçiler ve portakalcılarla alışveriş ediyorlardı. Lamia yüzbaşının yanında iri yapılı, uzun bıyıklı kranda bir binbaşı gördü. Meşin gibi sert ve esmer bir cildi, heybetli kara gözleri vardı. Saçlarını dibinden kestirmişti, başının çıbanlı ensesine yakın olan kısmının derileri büklüm büklüm olmuştu. Meşin kaplı uzun kıvrık kılıcını taşlarda sürüyerek geçerken vagonun önünde durdu, Makbule ile Naciye'ye bir kocaman kağıt dolusu fındık ve kuru üzüm aldı. Yüzbaşıya da gayret gelmişti, o da Lamia'ya bir şekerli çörek ikram etti. Binbaşı, kızının yanında duran Lamia'yı sert bir bakışla süzdükten sonra arkadaşını kolundan çekti, konuşa konuşa uzaklaştılar. Lamia, yüzbaşının elini kolunu sallayarak bir şeyler anlattığını, binbaşının ara sıra başını çevirip vagona baktığını görüyordu. Genç kız, onların ne konuştuklarını işitmediği halde kendinden bahsettiklerini zannediyor, Makbule'ye söyleyeceği sözleri şaşırıyordu. Tren hareket etmişti, Makbule ile Lamia 40 yıllık ahbaplar gibi senli benli konuşuyorlardı. Genç kız yavaş yavaş yalnızlığını unutma, tesadüfün verdiği bu arkadaşın gevezelikleriyle avunmaya başlıyordu. Makbule ona niçin öyle başını köşeye saklayarak saatlerce ağladığını sordu. Lamia utanarak inkar ediyor, gözlerime pencereden duman kaçtı diye gülüyordu. Makbule buna inanmadı fakat Naciye'nin gözüyle kaşıyla ettiği işaretler üzerine arkadaşının fazla üstüne varmaktan vazgeçti. Akşam oluyordu, biraz sonra tren Uşak'ta duracak, yolcular geceyi geçirmek için otellere dağılacaklardı. Makbule bir şey teklif etti. Bey babama söyleyeyim de gece bizi bir odaya koysun, sen de zaten yalnızsın, bir arada olursak konuşuruz, canımız sıkılmaz dedi. Yarım saat sonra sarı boyalı harap bir otelin sandıklar, bohçalarla dolu loş sofasında bulunuyorlardı. Makbule babasını bir köşeye çekmiş ona bir şeyler söylüyordu. Lamia binbaşının birdenbire irkildiğine, kendi bulunduğu tarafa baktığına dikkat etti. İhtiyar zabit kaşlarını çatıyor, başının sert hareketlerinden kızına aksi bir cevap verdiği anlaşılıyordu. Makbule'nin isyana benzeyen bir tavrı üzerine biraz uzakta duran Naciye'yi yanına çağırdı. Yüksek vücudunu onlara doğru eğerek yavaş sesle bir şeyler söylemeye başladı. Lamia'nın eli ayağı titriyor, kalbi çarpıyordu. Sebebini bilmeden peçesini indirmişti. Makbule tuhaf bir çehreyle Lamia'nın yanına geldi. Ben geceleri biraz horlarım kardeşim dedi. Bey babam sizi rahatsız etmemden korkuyor. Bunu söylerken gülmeye çalışıyor fakat beceremiyordu.
Ayrım sonu.